Ayrım 33, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 437. Son konuşma. Son konuşmayı tasarıya verdiği ret oyunu açıklamak üzere iç düzlükteki söz hakkını kullanan bağımsız milletvekili Tezer Taşkıran yapmıştı. Kısaca şunları söylemişti. CHP'nin haksız mal iktisabı meselesi daha evvelki zamanlarda bugünkü metotlardan başka metotlarla ele alınmalıydı. Seçimlere az bir zaman kaldı, şu sıralarda meclise bu yolda bir kanun teklifinin yapılmış olması halk efkarında, yani kamuoyunda, muhalefet partisini susturmak ve onu müşkül vaziyete sokmak için bir tedbir sayılabilir. Bu da demokratik gelişmemizin aleyhinedir. İkinci olarak naçiz kanaatime göre seçimlere az bir zaman kaldığı şu sırada partiler arası münasebetlerin daha sakin, daha kardeşçe bir hava içinde olması icap ederdi. Bu kanun teklifi üzerine gerginlik daha da artacaktır. Bunu da memleket için zararlı görüyorum. Taşkıran'ın konuşmasından sonra açık oya konulan teklif 5 oya karşı 341 oyla kabul edilmişti. Aleyhteki 5 oyun sahipleri şunlardı: Tezer Taşkıran Bağımsız, Profesör Remzi Oğuz Arık Köylü Partisi, Doktor Cezmi Türk Köylü Partisi, Osman Bölükbaşı Millet Partisi, Hıdır Aydın Bağımsız. CHP'lilerle birlikte Demokrat Parti'nin de 50 kadar milletvekili oylamaya katılmamıştı. Birleşimin son konuşmasını yapan eğitimci Tezer Taşkıran'ın sözleri siyaset hayatımızın geleceği açısından isabetli bir tahmin oluşturuyordu. Partiler arası gerginlik o kanunun mecliste 5'e karşı 341 oyla kabul edildiği andan itibaren daha da artmaya başlamıştı. O artış 1954 seçim kampanyasında daha da hızlanacak ve seçimi izleyen yıllardaki başka gelişmelerin de etkisiyle zirvelere doğru tırmanacaktı. Ulusun son gecesi. Kanunun kabul edildiği gece oturumunu bizim ulustaki istihbarat ekibimizden Cüneyt Arca Yürek izliyordu. Biz tüm muhabirler gazetede bir yandan ulusun son sayısının hazırlanmasına katkıda bulunuyorduk, bir yandan da Cüneyt'in meclisten açtığı telefonlardan aldığımız bilgileri değerlendirerek beklenen sonucun kesinleşme saatini tahmin etmeye çalışıyorduk. Binanın CHP Genel Merkezi'nin yerleştiği ve artık ayrılmak üzere olduğu bölümünde başta siyasi yöneticimiz Profesör Nihat Erim olmak üzere parti ileri gelenlerinden birçoğu vardı. İsmet Paşa ve beraberindeki milletvekilleri de meclisi terk ettikten sonra oraya gelmişlerdi. İsmet Paşa bir süre kaldıktan sonra ayrılmıştı. Milletvekillerinden bir kısmı oradaydı. Onlar da bizim gibi bekliyorlardı. Arada bir bizim tarafa geliyorlar, bilgi alışverişi yapıyorlardı. Sonuç kesinleşince son sayı bağlanacak ve baskıya verilecekti. Biz de artık bir tarihi sayı değerini taşıyacak olan o gazeteden birer ikişer alıp evlerimize gidecektik. Ertesi gün yeni ulusun idarehanesinde yeni işimize başlamak üzere. Fakat benim 3 yıldan beri başka birçok kıdemli gazetecinin daha fazla yıldan beri çalıştığı o binadan çıkmadan önce bir şeyler daha yapmalıydık. Yaptık. Sonuç kesinleştikten ve Cüneyt Arcı Yürek meclisten gazeteye geldikten sonra onunla ve diğer arkadaşlarla birlikte gazetenin iç duvarlarına yağlı boyayla DP iktidarına ve Menderes'e karşı yazılar yazdık. O arada onu o sırada Arjantin'de La Prensa gazetesini kapattıran devlet başkanı Juan Perón'a benzettik. Menderes eşit Perón diye yazdık. Ulus'tan gazete binasını gelip teslim alacak olan maliye memurlarına hatıra olarak bunları bıraktık. Ama yanımıza portatif daktilo makinelerimizden başka bir şey almadık. O makineler Olivetti markaydı. Mülkiyeti kişisel olarak bize aitti. Gerçi bedellerini gazete ödemişti ama o bedeli maaş ve tazminatlarımızdan keserek tahsil etmişti. O tahsilatın makbuzları da bizdeydi. Malların alınıp satılışı. Bizim ulus dahil CHP mallarına Maliye Bakanlığı'nca el konulması hemen ertesi günlerde başladı. Yurdun her yerindeki işlemlerle kısa zamanda tamamlandı. Parti merkezi ve tüm örgüt birimleri binasız, masasız, sandalyesiz kalmıştı. Ama CHP kamuoyunun çok büyük bir haksızlık saydığı kanuna karşı tepkisi büyüktü. Her yerde CHP üyelerinden ve yandaşlarından örgütlere yeni yer ve eşya temin etmek için kampanyalar başlatıldı. Mevsim kıştı ve çok sert geçiyordu. Buna rağmen kısa zamanda epey mesafe alındı. Birçok ilde, ilçede, köyde geçici yerleşim imkanları hemen sağlandı. Birçok kişi de evinden birkaç parça eşya getirip partiye bağışladı. CHP'nin maliyece el konulan mallarına gelince, onların menkul yani taşınabilir olanlarından büyük kısmı defterdarlıklar tarafından açık artırma yoluyla satıldı. Onlardan gayrimenkullerin, taşınmazların mülkiyeti tapu kayıtlarında maliyeye geçirildi. Menkuller, taşınabilirler de bir süre sonra satışa çıkarıldı. Birçok il, ilçe ve beldede bir an önce satışa çıkarılması zaten zorunluydu. Çünkü eşyanın bulunduğu bina veya daire CHP örgütünün kirayla tuttuğu yerdi. Kiracının daireyi boşaltılması ama mallarının orada kalması, bina veya daire sahiplerinin maliyeden şikayetçi olmalarına, hatta bazılarının kira istemelerine yol açmıştı. Satış için her defterdarlık kendi usulünü belirledi. Bazısı eşyanın tümünü binanın dışında bir yerde topladı, bazısı artık maliyenin malı olan binanın bir odasına. Talipler, ki çoğu eski eşya alıp satanlardı, geldiler, baktılar, fiyat verdiler. Tabii verilen fiyatlar yüksek değildi. Ama sandalyesi, masası, sehpasıyla satışa çıkan eşya da eskiydi. Çok kullanılmış haldeydi. Bunlar verilen fiyatlardan en yükseğini verene satıldılar. İstanbul İl Merkezi'nin eşyası 4000 liraya satıldı. İzmir'de parça başı satış usulü de uygulandı. Bazı parçalar daha uygun fiyatlara verildi. Özetle maliye kanunla kendisine geçen eski eşyayı demir başında tutup bir de onlarla uğraşmaktan kendini kurtardı. CHP'nin kendi malı olup da artık maliyeye geçen gayrimenkullerdeki eşya bir süre bulundukları yerde tutulabilse bile kiralık dairelerdeki eşyanın oradan çıkarılıp başka yere konulması gerekiyordu. Her iki halde de o eşyanın maliyenin malı olarak muhafaza edilmesi kolay değildi. Böylece CHP'nin malı mülküyle ilgili kanunun uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü hükümet açısından tamamlanmış oldu. CHP açısından ise başta yerleşim sorunu olmak üzere birçok sorunun çözümü o kadar kolay olmayacaktı. Ulus'tan yeni ulusa. Ulus'un 15 Aralık 1953 günündeki son sayısının piyasaya çıktığı sabah, biz Yeni Ulus'un yeni kadrosu Denizciler Caddesi'nde Hıfzı Oğuz Bekatay'a ait olan matbaa binasındaydık. Belirtmiştim, binanın evvelce kağıt deposu olarak kullanılan alçak tavanlı bir bölümü gazetenin gazetecilerine ayrılmıştı. O bölüm kontur plaklarla üçe ayrılmıştı. Ortada bir dış kapıdan doğrudan doğruya girilen orta büyüklükte bir oda vardı. İçinde 7-8 kişinin yan yana çalışabileceği dikdörtgen bir orta masası, etrafında sandalyeler. O büyükçe odanın dış kapıdan girince sağında bir iç kapıdan girilen küçük bir oda oluşturulmuştu. Orada yeni gazetemizin sahibi ve birinci sayfa yazarı Nihat Erim'le birlikte iki yazı işleri müdürümüz Münir Berik ve Cemal Sağlam oturacaktı. Büyükçe odaya dış kapıdan girilince solda gene bir iç kapıdan girilen daha da küçük bir oda vardı. İçinde en fazla iki kişi çalışabilirdi. Orası da üçüncü yazı işleri müdürümüz Nihat Subaşı ile artık onun yardımcısı olarak çalışacak olan Bülent Ecevit'in odasıydı. Gazetenin diğer tüm gazetecilerinin odası ortadaki orta büyüklükteki odaydı. Biz muhabirler, musahihler yani düzeltmenler, yazarlar ve artık birkaç kişilik iş yapan baş yazarımız Hüseyin Cahit Yalçı'nın eski yazıyla yazdığı yazıları yeni yazıya çevirdikten başka Ankara dışından gelen haberleri de telefonla alan Hakkı Hoca. Hepimiz oradaydık. Tabii gazeteye gelen misafirler de dış kapıyı açar açmaz oradaydılar. Orada oturup bir şeyler yazıyorsak ek işlerimizden biri de gelenlere buyurun deyip sorularına cevap vermekti. Bazen dertlerini dinlemekti, gerektiğinde de çay ısmarlamaktı. Allah'tan masadaki zile basınca hemen gelen ve çayı da hemen getiren cin gibi bir çaycımız vardı. İlk gün. Yeni gazetemiz Yeni Ulus'ta ilk günkü halimiz perişandı. Hem Ulus'un kapanması için geçmiş olsun hem de Yeni Ulus'a hayırlı olsun demeye gelen yüzlerce kişiyle en azından merhabalaşmak durumundaydık. Bir yandan da gazeteye haber yetiştirmek zorunluluğu var. Ortadaki büyük çoğulada bunu başarmamızın güçleştiği anlaşılınca yazı işleri müdürlerimiz Cüneyt Arcı Yürek ile beni patron odasına aldılar. Orada da bir iki misafir oluyordu ama onlarla kendileri uğraşıyordu. Bir koltuk ile bir sandalyeyi bize tahsis ettiler. Önümüzde masa veya sehpa gibi bir şey yoktu. Yazacaklarımızı daktilolarımızı dizüstü metoduyla kullanarak orada yazdık. O arada foto muhabiri Hüseyin Ezer de önce haber vermeden sonra da poz verdirerek birer fotoğrafımızı çekti. Fotoğraf o gece basılan gazeteye girdi. CHP'nin yeni yönetim yerleri. CHP'nin partililerin katkılarıyla kiralanan yeni genel merkez binası Kızılay'daydı. Kızılay Meydanı'ndan Cebeci'ye giden eski adıyla Kazım Özalp, yeni adıyla Ziya Gökalp Caddesi'nin üzerindeydi. Bahçe içinde iki katlı bir evdi. Galiba bir çatı katı da vardı. Üst kattaki en büyük odasının toplantı odası olarak kullanılması düşünülmüştü. İsmet Paşa ile Genel Sekreter Kasım Gülek'e birer küçük oda ayrılmış, diğer odalarda kimlerin çalışması gerekiyorsa onlara tahsis edilmek üzere diğer yöneticilerin kullanımına bırakılmıştı. Binanın dayanıp döşenmesi için partililerin evlerinden, bürolarından getirdikleri eşya çoktu. Gerçi bunların dekorasyon estetiği açısından birbiriyle uyum içinde yerleştirilmesi güçtü. Ama o sıradaki koşullar altında işin o yanını düşünmek kimsenin aklına gelmiyordu. Önemli olan şey rengi şekli ne olursa olsun sandalye masa gibi eşya ile telefon gibi en gerekli araçların orada mevcut olmasıydı. Ankara'daki genel merkez binası gibi partinin Türkiye'deki il ve ilçe merkezlerinin yeniden açılması için çalışmalar aynı şekilde devam etti. 1954 yılının ikinci günü İstanbul İl Merkezi törenle açıldı. Törene katılan İsmet İnönü ve diğer CHP ileri gelenleri konuşmalar yaptılar. Bunlar artık Ulus yerine Yeni Ulus'un manşetinde yer alıyordu. Yeni Ulus bir süre halkçı adını alacak, yayınına o isimle devam edecekti. Onu da yeri gelince anlatırım. Ama başlangıçta eski Ulus okurlarının gazete alışkanlıklarına sadece içeriğiyle de değil ismiyle ve logosuyla da hitap ediyordu. İlk karakola gidişim. Benim Ankara'daki genel merkez önündeki törenden şöyle bir kişisel anım var. Töreni gazeteci olarak izlemek için bahçe kapısından geçmek isterken iki polis tarafından durdurulup karakola götürüldüm. Binanın bahçesi çok kalabalıktı. Polisler herhalde içeriye girenlerin daha da fazlalaşmasını istiyorlardı. Ben ise gazeteci olduğumu belirtip kimliğimi de göstererek bana geçit verilmesini sağlamaya çalışıyordum. Davranışlarım tamamen barışçıydı ve güvenlik güçlerine saygılıydı ama herhalde derdimi anlatamamıştım. Belki biraz da etraftaki gençlere gözdağı vermem için beni kollarımdan tutarak geriye doğru ittiler. Sonra da biraz yaka paça vaziyete sokup kendileriyle birlikte civardaki karakola doğru yürümeme yardımcı oldular. Orada bulunanlar bu durumu protesto ettiler ama bunun fazla bir faydası olmadı. Polislerin sayısı az değildi ve polise her şeye rağmen saygı göstermek biz CHP'lilerin hala muhafaza ettikleri geleneksel bir alışkanlıktı. Protestolarını nazik bir üslup içinde sürdürürler ve fazla uzatmazlardı. Kanunlara ve devlet güçlerine saygılı olmak, İsmet Paşa'nın da parti içinde kendi teşkilatına devamlı olarak telkin ettiği bir davranış biçimiydi. Buna CHP'nin mallarının alınmasından sonra da uyulmasını her vesileyle dile getiriyordu. Polisler beni karakola götürüp beklettiler. Beklerken gördüğüm şuydu, benim gibi başkalarını da teker teker getiriyorlardı. Kısa bir süre sonra 6-7 kişi olmuştuk, bazılarını tanıyordum, CHP'nin partili gençleriydi. Anlaşılıyordu ki o gün orada görevli olan polisler parti merkezindeki törenin büyüyüp ana caddelere de taşan büyük bir gösteri haline gelmesi ihtimaline karşı caydırıcı bir önlem planı uyguluyorlardı. O ihtimalin gerçekleşmediğini görünce bizi hafif bir sorguya çekip zabıt tuttuktan sonra bıraktılar. Bu gazeteciliğimde kişisel olarak karşılaştığım ilk polis müdahalesiydi. Bunu kısa bir süre sonra başkaları da izleyecekti. Bir sonrasında Çankaya Köşkü'nün duvarı önünde köşke ziyaret trafiğini izleyen gazeteci arkadaşlarımla birlikte gözaltına alınıp ikinci şubede sabahlayacaktım. Ama asıl ondan sonra gazetecilikteki yayın sorumluluğum başlayınca ayda en az birkaç kere polis tarafından savcılığa davet edilecektim. O aşamada gazeteye gelen polisler genellikle emniyetle basınla ilgili bir birimin birkaç kişilik kadrosunun içindeydiler. Sorgu için geliyorlarsa bu bir haber konusu oluyordu. Gazeteci arkadaşlar birlikte fotoğrafımızı çekiyorlardı, bazıları yayımlanıyordu. Fotoğraflar yayımlansalar da yayımlanmasalar da o gün orada görevli olan polisler onların birer nüshasını anı fotoğrafı olarak bana da polislere de veriyordu. Sayfadaki fotoğraf onlardan biri. Bülent Ecevit'in daktiloyla başlıkları. Yeni Ulus'a geçtikten sonra Bülent Ecevit'le gazeteden eve dönüş yürüyüşlerimiz daha sıklaştı. Çünkü o gece çalışıyordu. Ben de çoğu defa gündüzleri fakülteye, dolayısıyla özel durumuma ve parti gençlik ocağı başkanlığına ayırdığım vakitleri telafi etmek için geceleri de çalışıyordum. Bülent Ecevit Yeni Ulus'a geçişimizden sonra o zamanki gazetecilik deyimiyle gece sekreteri olmuştu. Gece yazı işleri müdürümüz Nihat Subaşı'nın yardımcılığını yapıyordu. Tüm dış haberlerin gazeteye girecek şekilde yazılması, başlıklarının atılması onun göreviydi. Bu arada bir şeyi hatırlıyorum. Ecevit her şeyi daktiloyla yazardı. Unutmamak için küçük kağıtlara yazıp cebine koyduğu notları bile. Aynı alışkanlıkla haber başlıklarını da o şekilde yazmaya başlamıştı ki bu o vakte kadar görülmüş şey değildi. Yazı işleri müdürleri ve yardımcıları önlerine gelen daktiloyla yazılmış haberleri okuduktan sonra onlara başlık atarken bunu hep el yazısıyla yaparlardı. Bu bana göre de daha pratikti. Yazdığınızı aklımıza daha iyi bir şey gelir de değiştirmek isterseniz bunu daha hızlı yapabilirdiniz. Ecevit ise daktilo alışkanlığını başlık atmakta da kullanmaya başladı. Bunun iki faydası olduğu görüldü. 1. Başlık matbaadaki teknisyenlerce daha rahat okunuyor, yanlış dizilmesi ihtimali azalıyordu. 2. Başlığı yazan yazı işleri müdürü veya yardımcısı o işi yaparken başlıktaki harflerin konulacağı sütuna sığıp sığmayacağını daha iyi hesaplıyordu. Başlığın matbaadan sığmadı gerekçesiyle geri dönmesi ihtimali azalıyordu. Şimdi biliyorum ki bu ikinci maddede yazdıklarım bugünkü gazeteci arkadaşlarımın çok büyük bir kısmı tarafından da anlaşılır şeyler değil. O zamanki basın teknolojisiyle birlikte tarihe karışmış şeyler. Ama işte ben de tarihten bir şeyler yazarken bunu da not edeyim istedim. Çünkü Ecevit'in bu daktiloyla başlık uygulaması bizim o zaman Ankara'da gazetecilik yapanlar arasında devrim etkisi yapmıştı. Bazılarımız o devrime uydu. Sonradan o usul daha yaygınlaştı. Hele teknoloji değişip de her şey bilgisayarla yapılmaya başladığı zaman o dönemin daktiloyla başlıkçıları o yeniliğe alışmakta hiç güçlük çekmediler. Evet, gazetede haberler, başlıklar, bunlarla uğraşarak gece yarısını geçirdikten ve bağlanma saati olan, not o zamanlar basım sürecine geçilmeden önceki işlerin bitiş saatine öyle denilirdi, sabaha karşı ikiye ulaştıktan sonra Ecevit'le birlikte artık Eski Ulus'un Rüzgarlı Sokağı'ndan değil, Yeni Ulus'un Denizciler Caddesi'nden çıkarak Bahçeli Evler yoluna koyulurduk. Mevsim kış ise, ki Yeni Ulus'un yayıma başladığı aylar kış aylarıydı, paltolarımıza bürünüp gecenin ayazına çıkardık. Hele kar yağıyorsa, ki o zamanlar Ankara'nın karı daha sık yağardı, yüzümüzü atkılarımızla mümkün olduğu kadar kapatarak, bazen istasyon üzerinden, bazen Sıhhiye'den geçip Maltepe yolundan Tandoğan Meydanı'na ulaşırdık. Oradan sonra Beşevler ve bizim Bahçeli Evler içindeki tasarruf evleri. Bu yol Eski Ulus binasından çıkışımıza göre daha da uzundu. 1 saate yakın sürerdi. Tabii bu yürüyüşlerin nedeni belli. Geçen bölümde de değindim. O geç saatte otobüsler işlemezdi. Taksiye de gitmek de bizim işimize gelmezdi. Yani mecburduk o yürüyüşü yapmaya. Ama Ecevit iyimserdi. Bana sık sık yürümenin çok sağlıklı bir şey olduğunu anlatırdı. Benim ama hava soğuk itirazıma da soğuk havanın daha da sağlıklı olduğuna dair hala tam anlayamamış olduğum bir tez öne sürerdi. Çok sonraları 1974'te benim onunla yaptığım bir anılı söyleşi dizisinde de o günlerle ilgili anılarını o da anlattı. Cumhuriyet, Ecevit hayatını anlatıyor, Aralık 1974. O söyleşiden bir bölümü buraya alayım. Sayın Erim Yeni Ulus ve Halkçı'yı çok dar olanaklarla çıkarmaya başlamıştı. Elimize çok az para geçerdi. O yılların gazeteciliği de çok meşakkatli bir meslekti. Gazeteler şimdi olduğu gibi erkenden baskıya verilmezdi. Yazı işleri müdürlerinin, sekreterlerin, muhabirlerin, yazarların gazetedeki işleri hemen hemen sabaha kadar sürerdi. Yeni Ulus'ta akşam yemeklerini genellikle minga ile, sokakta ekmek içine konularak satılan köfte, geçiştirir, iş bitince de çoğu defa otomobil tutacak paramız olmadığı için gece saat 2'de 3'de evlerimize kadar yürürdük. Ecevit gülerek beni de tanık gösteriyor. Genellikle de komşu olduğumuz için beraber yürürdük. Demirciler Caddesi'nden Bahçeli Evlere kadar. Kar altında da çok yürüdüğümüzü hatırlarım. Ama yürüyüşü çok sevdiğim için bu benim zihnimde acı değil, tatlı bir anıdır. Yüzümüzün donacak noktalara geldiğini hatırlarım. Fakat o yürüyüşlere vakit bulabilmeyi de daima özlemişimdir. Ecevit'in CHP'ye girişi. Geçen bölümde eski ulustan başlayan yürüyüşlerimiz sırasında Ecevit'e partiye üye olmasını ve bizim gençlik ocağına kaydolmasını önerdiğimi yazmıştım. Ecevit bu öneriyle o zaman ilgilenmemişti ama o yeni ulus dönemindeki yürüyüşlerimizin birinde bana o önerimi hatırlattı ve dedi ki, ''Ben artık partiye girmek istiyorum.'' Tabii hemen ertesi gün partiden bir beyanname aldım, gazeteye getirdim, doldurdu, imzaladı. Referans imzalarını tamamladık, aynı gün Gençlik Ocağı'nın yönetim kurulunu topladım. Arkadaşlar da büyük bir memnunlukla onayladılar. Ecevit'in üye olmayı kabul edişinin nedeni CHP ile ilgili ulusun da kapanmasına neden olan kanundu. O vakte kadar aktif politikanın dışında kalmayı tercih ederken o kararını değiştirmesine o kanun neden olmuştu. Bunu 1974'teki gazete söyleşisinde de belirtmişti. Şöyle demişti. O vakte kadar aktif politikaya girmemekle direnmiştim. Siyasetle ancak vatandaş olarak ve ulusun bir mensubu olarak gerektiği ölçüde ilgilenirdim. Fakat CHP'nin varı yoğu alındığı zaman mücadele artık yeni bir boyut edinmişti. Artık birçok kimse CHP saflarında daha aktif mücadeleye katılma ihtiyacını duymaya başlamıştı. Kendisinin de o ihtiyacı duyduğunu söylemiş, ona yaptığım öneriyi de hatırlatarak CHP'nin Çankaya Gençlik Ocağı'na kaydoluşunu anlatmıştı. Ecevit'in üyeliğinin arkası da geldi. 1954 başlarında seçimlere doğru gidilirken CHP'de tüm Türkiye'ye yayılacak bir gençlik kolları örgütlenmesinin son adımları atılmıştı. Milli Türk Talebe Birliği'nin eski başkanı Dr. Supi Baykam'ın başkanlığında CHP Gençlik Kolları'nın kurucu merkez yönetim kurulu oluşmuştu. Parti Genel Merkezi Supi Baykam'la birlikte o kurulun üyelerini belirlerken onu da seçti. Kurul hatırladığım kadarıyla 9 üyeliydi. Artık orada da birlikte çalışacaktık. 1954 seçimine kadar çalıştık da. Bir yandan gazeteyle ilgili işleri yapıyor, bir yandan parti üyesi veya yandaşı gençlerin seçim çalışmalarına katılımını sağlamaya gayret ediyorduk. Yeni ulustaki günlerimiz ve gecelerimiz seçim gecesine kadar böyle yoğun bir tempo içinde geçti.
33. ayrımın sonu. Sayfa 450.